الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitab-ı Taharet'te Bab-ı Teyemmüm bölümüyle ilgili hadisleri almaya devam ediyorduk. Bu hafta da kaldığımız yerden hadisleri almaya devam edeceğiz. Ve bugün bu babı inşallah bitirmeyi düşünüyoruz. Bugünkü alacağımız ilk hadis Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği, naklettiği ilk hadis-i şerif. Ondan rivayet eden ayetin tefsiriyle ilgili olan bir kısım. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما şöyle buyuruyor, diyor ki ayet-i kerimede eğer hasta veya yolcu iseniz ayetini şöyle tefsir etmiştir. Eğer Allah yolunda cihat eden bir kişi yaralanır veya vücudunda yara çıkarsa, Allah yolunda cihat eden bir kimse yaralanır veyahut da bir insanın vücudunda yara çıkarsa, bu haldeyken cunup olur ve yıkandığında öleceğinden endişe ediyor ise teyemmüm eder. Bu durumda o kimse cunup olur ise, Allah yolunda savaş çıkmış bir kimse, bu şekilde yaralanmış, vücudunda yara almış savaşta, diyor bu kimse ile aynı zamanda vücudunda yara çıkan kimse, suyu vücuduna değdirmesi, ona zarar verecek olan kimse ne yapar bu durumda? Teyemmüm alarak bulunduğu durumdan üzerindeki hadesi, küçük veya büyük hadesi ne yapar? Ortadan kaldırır. Bu hadisi Darikutni mevkuf olarak, Bezzar ise merfu olarak rivayet etmiştir. Mevkuf neydi? Merfu neydi hadislerde? Ne demiştik mevkufla ilgili? Mevkuf olan sahabenin sözü. Sahabeye nispet edilen söz. Merfu olan da senedinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edildiği hadise, İsnadının Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan hadise biz ne diyoruz? Merfu. Eğer o senedi sahabeye kadar ulaşıyorsa ona ne diyoruz? Mevkuf hadis diyoruz. İbn-i Huzeyme ve Hakim sahih olduğunu söylemişler bu şeyin. Dönüp baktığımız zaman Ali İbn-i Abbas'in fi kavlihi azze ve cel. Burada Abdullah İbni Abbas'ın bize bu ayeti kerimin tefsirinden bahsediyor değil mi? Bu ayet hakkında bir onun açıklamasını, bir tefsirini bize beyan ediyor burada müellif. Dönüp baktığımız arkadaşlar, tefsir kitaplarına olsun veya tefsir ilmine dönüp baktığımız zaman, tefsiri ehl-i sünnet nazarında makbul olan, önde olan imamlardan bir tanesidir Abdullah İbni Abbas. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de onun şahsına ait özel ona bir duası da vardır. Allah-u Teala'ya, Allah'ım ona tevili öğret, yani tefsiri öğret diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu olan Abdullah İbni Abbas'a ne yapmıştır? Bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olan sahabelerden bir tanesidir. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman burada ayet-i kerimenin ilk bir kısmını almış. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunur iseniz, yahut sizden biriniz ihtiyacını giderirse, yahut hanımlarınıza cinsi münasebette bulunduysanız, bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla ne yapın? Teyemmüm edin. İn kuntum marda ev ala seferin. Yani seferde olduğunuz sürede eğer su bulamamışsanız veyahut da hastalık durumunda iseniz ne yapın? Su bulamadığınız vakit teyemmüm ile, temiz toprak ile teyemmüm alın. Ama bu ayetin tefsirinde Abdullah İbn Abbas اِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجَرَاحَةُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Burada Allah yolunda savaş esnasında yara almış kimse olarak ne yapıyor bu şeyi? Ayetin bir kısmını tefsir ediyor. Allah yolunda cihad ederken yara almış bir kimseden bahsediyor. Diyoruz ki burada Abdullah İbn Abbas'ın bu tefsirinde daha önceki konuyu da ilgili de söylemiştik. Ala sebil-i temsil. Yani burada örnek veriyor. Yoksa sadece bu duruma has bir şey değil. Yani sadece savaşta yaralananlara teyemmüm mü geçerli? Yoksa herhangi bir yerinde yara olup suyun zarar verdiği kimseler de teyemmümden istifade edebilir mi? Edebilir. Demek ki Abdullah İbn Abbas burada bize neden bahsediyor? Örnek olarak savaş esnasında yaralanmış, o yarasına suyun dokunması kendisine zarar verecek kimseler ne yapabilir? Teyemmüm yapabilir. Yine hadisin devamında vel kuruh diyor. Kuruh kelimesine de baktığımız zaman arkadaşlar, insanın vücudundaki sivilcelenme, irin toplaması, çıban çıkması bu gibi durumlarda da aynı şekilde eğer su zarar veriyor ise o kimseye de aynı şekilde teyemmüm yapması nedir? Meşrudur, caizdir.
Şimdi o yani ruhsat olarak mı bize verilmiş biraz yoksa orayı kapatsak onu yapabiliyor mu? Nasıl oluyor?
Onlarla ilgili hadisler gelecek. Devamda konuya yine tafsilatlı bir şekilde devam edeceğiz. فَيَجُنِبُ فَيَخَافُ اَنْ يَمُوتَ اِنْ اِغْتَسَلَ تَيَمَّمَ. Yine burada ölmekten korkan bir kimseden bahsediyor. Yine Abdullah İbn Abbas. Ölmekten korkan bir kimse, yani yıkandıktan sonra ölmekten korkan bir kimse, soğuk bir hava değil mi? Veyahut da hastalığı, yani o yarası derin. Doktorlar diyor ki sakın buraya ne yapma? Su şey yapma, bu sana zarar verir. Bu şekilde ölümden korkan bir kimse ne yapabilir diyor? Teyemmüm alabilir. Yine aynı şekilde burayı da aynı şekilde açıklıyoruz. Burada Abdullah İbn Abbas yine ala sebilil misal dediğimiz örnek veriyor. Yani ölümden korkmayan bir kimse, hasta olmaktan korkan bir kimse teyemmüm yapamaz mı? Mesela düşünün, kışın ortasındasınız, bir yere kamp yapmaya gittiniz. Gittiğiniz yerde de sıcak su yok. Çadırı kurmuşsunuz, dışarısı buz gibi.
Veya doğal gaz kesildi.
Ya sıcak su bulamıyorsun. İhtilam oldun, kalktın. Şimdi bu tefsire dönüp baktığımız zaman bu ayetin tefsirinde eğer biz bunu buna has olarak anlar isek ne diyoruz? Sadece ölme korkusu olan teyemmüm olabilir. Hasta korkusu olan, hasta olmaktan korkan kimse alamaz. Değil mi? Ama diyoruz ki Abdullah İbn Abbas'ın yine burada örnek verdiği şey taksis babından değil. Aleykümselam. Temsil babından, örneklendirme babından. Diyoruz ki aynı şekilde ölüm korkusu olan teyemmüm alabildiği gibi aynı zamanda hasta olmaktan korkan kimse de ne yapabilir? Teyemmüm alabilir. Veyahut da hastalığının uzamasından korkan kimse de teyemmüm alabilir. Demek ki burada verilen şeyler bu tefsirde, bu ayetin tefsirinde, Abdullah İbn Abbas'ın bize aktardığı bu tefsirde verilen şeyler bize örneklendirme, konuyu açıklama babından verilmiş örneklerdir. Sadece durum buna has değildir. Yine baktığımız zaman Amr ibn As radıyallahu an yine böyle bir sefere çıktığında soğuktan korktuğu için teyemmüm almış. Yani soğuktan korktuğu için cunub olmuş. Soğuktan korktuğu için yıkanmamış. Onun yerine teyemmüm almış. Soğuğun kendisine zarar vermesinden çekindiği için bu durumdan ne yapmıştır? Uzak durmuştur ve kimse de bunun yaptığı bu fiili ne yapmamıştır? İnkar etmemiştir. Yani sadece ölüm korkusu içinden sınırlı demiyoruz. Hastalığın artması, hastalığın ilerlemesi, iyileşmesinin geciktirmesi gibi durumlar da insanı ne yapabilir? Teyemmüm almaya yönlendirebilir. O kimse için de teyemmüm almasında en ufak bir sıkıntı bulunmamaktadır. Yine diğer başka delillerden de sadece ölüm korkusu olmamanın veyahut da sadece savaş ile ilgili durumda savaş yarasına teyemmümün geçerli olmadığını, genel olduğunu ve in kuntum marda, eğer hasta iseniz, değil mi? Burada hasta ibaresi ne olarak gelmiş? Genel bir ibare, değil mi? Hasta iseniz, hastanın sınıfı belli mi? Değil. Değil mi? O zaman genel bir hastalık bizi yani teyemmüm almaya iten veyahut da suyu kullanmamızı engelleyen herhangi bir hastalık ne yapabilir? Bize teyemmümü meşru kılabilir. Yani o sınıflarda eğer suyun bize zararı var ise hangi hastalık olursa olsun bu sınıfın içine, hastaların içine ne var? Girer. فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Başka bir delile baktığımız zaman Allah'tan nasıl korkun? Gücünüz ölçüsünde. Gücünüz ölçüsünde. Eğer sen güç yetirebiliyorsan ne yaparsın? Duşunu alırsın, cunup isen. Ama buna güç yetiremiyorsan, bunun sonunda hasta olacaksan, hatta bu şey seni ölüme kadar götürecekse o soğukta yıkanman, o zaman ne yaparsın? Allah'tan gücün ölçüsünde korkarsın. O zaman ne yaparsın? Teyemmüm alırsın. Su ile yıkanmayı terk edersin. Bu delillerin hepsi bize bir insanda yara varsa veyahut da sudan dolayı o yarasını suya değdiremiyor ise o kimsenin teyemmüm alması o kimseye caizdir diyoruz. Yine başka bir fayda olarak asıl itibariyle sefere çıkmak bize teyemmümü meşru kılmıyor. Bu da önemli bir şey. Asıl itibariyle sefere çıkmak, yani sefere çıkan bir kimse ne diyoruz? Namazlarını kısaltır, namazlarını cem eder diyoruz değil mi? Ama aynı şekilde sefere çıkan bir kimse için teyemmüm de caiz olur mu mutlak olarak? Diyoruz ki olmaz. Eskiden neydi? Genellikle insanlar sefer ettikleri esnada yanlarına içecekleri kadar veyahut da yapacakları yemekte kullanacakları kadar ne yapıyorlardı? Yanlarına su alıyorlardı. Onun haricinde bazen namaz için, abdest almak için su ihtiyaçları olduğu halde yanlarında taşıyamıyorlardı. Bu yüzden ne yapıyorlardı? Su bulamadıkları zaman yanındaki suları yetmeyeceği için toprakla teyemmüm alıyorlardı. Ama bugün günümüzde eğer biz sefer ediyor isek ve suyu her şekilde bulabiliyor isek, o zaman abdestimiz bozulduğu zaman abdest almamız gerekiyor. Guslümüzde, gusle ihtiyaç duyduğumuz zaman da gusül almamız gerekiyor. Yani sefer başlı başına teyemmümü bize caiz kılan bir hal, bir durum değil. Ne zamanki şartlar bizi teyemmüm almaya itiyor ise o zaman bu ibadeti yerine getirmemizde bir sakınca, bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Yine bir sonraki hadisi şerifimiz Ali radıyallahu anh'un bize naklettiği, aktardığı bir hadis-i şerif. Ali radıyallahu anh diyor ki: "Kale inkeseret ihda zendeyye fesaltu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem feamarani en emsaha alel cebairi." Ravahu İbn Mace bi senedin vahin cidden. Ali radıyallahu anhu anlatıyor, diyor ki: "El bileklerimden veyahut da kolumdan bir tanesi kırılmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne yapmam gerektiğini sordum. Bana cebire üzerine meshetmemi emretti." Bu hadisi İbn Mace çok zayıf bir senetle rivayet etmiş. Burada cebire arkadaşlar, insanın kolu kırıldığı zaman, ki bizim çocukluğumuzda belki tam şey yapmadık ama babalarımız, belki dedelerimiz döneminde kol kırıldığı zaman ne yapıyorlardı? Bir tahta üstten, bir tahta alttan, onun üzerine de sargı bezi yaparak oradaki kırığın kaynaması için bu şekilde bu metot uygulanıyordu. Şimdi günümüzde ne yapıyorlar kol kırıldığı zaman? Alçı alıyorlar. Yani o gün şartlar bu şekildeydi. Bugün günümüzde şartlar bu şekilde. Yani sargı bezi dediğimiz, mesela eli yanmıştır adamın, sarılmıştır. Veya kolu kırılmıştır, alçıya alınmıştır. Veyahut da eski sistemle iki tane tahta koyulmuştur etrafı. Sargı beziyle veya kumaşla bağlanmıştır. Kırılan şey yerine kaynasın diye. Ali radıyallahu anh da diyor ki, benim iki kolumdan bir tanesi kırılmıştı. Ve Peygamber Efendimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem bana neyi emretti? O kolumun üzerine mesh etmeyi bana emretti diyor. Şimdi İbn-i Mace bu hadisi çok zayıf bir isnad ile bize rivayet ettiğini, naklettiğini söylüyor Hafız İbn Hacer bu kitabında. Dönüp baktığımız zaman biz bu hadisten bir hüküm çıkartabilir miyiz? Yani bu konu asıl itibariyle ne ile alakalı? Dolaylı yoldan namaz ile alakalı, değil mi? Eğer taharetin düzgün olmazsa namazın da olmaz. Namaz ibadetine dönüp baktığımız zaman şehadeteyn'den sonra ilk bize emredilen ibadet ne? Namaz. İslam'ın şartlarına baktığımız zaman ne diyoruz? Öncelikle şehadeteyn. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek ilah olmadığına ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aleykümselam Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek. Ondan sonra ne? Namazı dosdoğru kılmak. Şimdi elimizde bir hadis-i şerif var ve çok zayıf bir isnatla bize kadar ulaşmış. Bu hadis bize dinde hüccet olur mu? Zayıf hadis. Zayıf hadis bize dinde hüccet olmaz. Ne zaman hüccet olur? Eğer başka yollardan şevahitleri varsa, şahit getirebileceğimiz başka hadisler varsa onlarla birlikte güçlenerek hasen li gayrihi, yani başkalarıyla beraber hasen sınıfına yükselmiş hadis konumuna gelir. O zaman da ne yaparız? O hadisle beraber ondan istifade ederek bu hadisin hükmünden ne yapabiliriz? İstifade edebiliriz. Şimdi bundan sonra alacağımız hadis, Cabir radıyallahu anh'ın bize naklettiği hadis-i şerif, bu baptan, bu hadisi güçlendiren mana olarak birbirine yakın olan hadis. Bu hadis-i şerifte Cabir radıyallahu anh diyor ki, فِرَّجُلِ الَّذِي شُحَّ فَغْتَسَلَ فَمَاتَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ اَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدْ بِسَنَدٍ ف۪يهِ دَعْفٍ وَف۪يهِ اِخْتِلَافٌ عَلَى رَاوِهِ. Yine Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başı yarılan, ihtilam olunca da yıkanan, bu yüzden ölen adam için şöyle söylemiştir. Ona teyemmüm etmesi yeterliydi. Yarasını bir sargı ile sarıp sonra üzerine meshederdi. Ardından da bedeninin diğer yerlerini yıkardı. Bu hadis-i şerifi Ebu Davud yine zayıf bir senetle rivayet etmiş. Ama baktığımız zaman bu zayıf hadisler mana olarak birbirlerini ne yapıyorlar? Tamamlıyorlar, güçlendiriyorlar. Bu şekilde bu hadisler bize ne oluyor?
Burada anlamadığım bir şey var da. Yani o teyemmüm ettikten sonra niye yıkanıyor? Yani teyemmüm etmesi yeterliydi. Ondan sonra bir de yıkanmasını söylüyor.
Şimdi burada biraz sonra onu yine şey olarak açıklayacağım. Bazı rivayetlerde teyemmüm ibaresi düşmüş, geçmiyor. Bazı rivayetlerde teyemmüm şey geçmiyor. Bununla ilgili İmam Ahmed'in de şey var. Eğer diyor ki bu şekilde bir insan kolunda bir sıkıntı varsa orayı ilk başta yıkayabiliyorsa yıkar. Yıkayamıyorsa mesheder. Eğer onu meshedemiyorsa, üzerine sardıysa onu mesheder. Eğer onu da yapamıyorsa o zaman teyemmüm alır. Yani teyemmümü ne yapıyor? En son safhaya bırakıyor. O biraz sonra inşallah şeye gelecek. Hadisteki kısa bir kısmını burada almış. Daha önceden dedik müellif konuyla alakalı kısmı ne yapıyordu? Hadis uzun bir hadis olduğu zaman sadece konuyla alakalı kısmı bize zikrediyordu. Kıssaya baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye göndermiş. Seriye neydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin başında olmadığı, komutan atadığı, gönderdiği o ordu, o birliği bir yere gönderiyor. Bir seriye gönderiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O kimselerden birinin başına yolda giderken bir yerden herhalde taş atılıyor. Ve başı ne yapıyor? Yarılıyor. O başı yarılan kimse etrafındaki insanlara gelip soruyor. Diyor ki hani benim bu şekilde şu anda başım yarıldı. Bana diyor teyemmüm olur mu? Bunun ruhsatını soruyor. Yani ilim arıyor. Diyor ki ben teyemmüm alsam olur mu? Şu anda başım yarıldı. Ve bu esnada da o gece uyumuş, ihtilam olmuş, uyanmış. Şu anda diyor teyemmüm alsam yeterli mi benim için? Yoksa yıkanmam mı gerekiyor? Etrafında diyor bulunanlar diyorlar ki biz sana bu konuda ne yapamayız? Ruhsat veremeyiz. Yıkanman gerekiyor diyorlar. Yani sana teyemmüm al diyemeyiz. Senin durumun buna münasip değil. Ne yapacaksın? Yıkanacaksın. Bu kişi de o kimselerin sözünü alarak ne yapıyor? Yıkanıyor. Yıkandığı esnada da o başındaki yarıktan içeriye su girerek o kimse vefat ediyor. Ölüyor. Daha sonradan bunun haberi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onu öldürdüler. Diyor ki Allah da onları öldürsün. Onu öldürdüler. Allah da diyor onları öldürsün. Bilmedikleri zaman neden sormazlar? Hani bu konu hakkında bir bilgin yoksa neden bunu sormuyorsunuz? Değil mi? Hani bir şey hakkında ne yaptılar? Onlar fetva verdiler. Bu adamın ölmesine sebep oldular. Bilmedikleri zaman neden sormazlar? Şüphesiz diyor, cahilliğin şifası sormaktır. Eğer bir şeyi bilmiyorsan cahilliğin şifası ne? Sorarak, ilim ehline sorarsın. O konuyla ilgili ne yaparsın? Malumatı, bilgiyi alırsın. Ona teyemmüm etmesi yeterliydi. Biraz önceki hadisin metni buradan ne yapıyor? Yine aynı şekilde devam ediyor. Ama aradaki kıssa bize burada aktarılmamış. Diğer yerlerden alarak bu kıssanın böyle geliştiğini görüyoruz. Ona teyemmüm etmesi yeterliydi. Yarasını bir sargıyla sarar, sonra üzerine meshederdi. Ardından bedeninin diğer yerlerini yıkardı buyurmuştur. Hadisin zahirine baktığımız zaman önce ne yapması gerekiyordu? Teyemmüm alması gerekiyordu. Daha sonradan bir bez ile yarasını sarması gerekiyordu. Sonra o bezin de üzerine meshetmesi gerekiyordu. Geri kalan vücudunda ne yapması gerekiyordu? Yıkaması gerekiyordu. Ama baktığımız zaman bazı rivayetlerde bu teyemmüm alması ibaresinin düştüğünü, bazı rivayetlerde bu ibarenin olduğunu görmüyoruz. Yine bununla ilgili İmam Ahmed'in meşhur olan görüşü, yaranın üzerine sargı sarılır ya da alçıya alınır günümüzde. Eğer böyle bir şey varsa, kırık varsa, yara varsa ya sargı bezi sarılır ya da ne yapılır? Alçıya alınır. Sonra onu mesh edilir. Onun üstü mesh edilir. Ve vücudun geri kalan kısmı yıkanır. Teyemmüme de ihtiyaç yoktur diyor İmam Ahmed. Yani kolu kırıldı adamın. Bu adamın kolunu ne yaptılar? Alçıya aldılar. Doktor dedi ki bu kırılan kısmı ne yapma? Yıkama. Bu adam nasıl gusül alacak? Normal bütün bedenini yıkayacak. O alçı olan yeri komple ne yapacak? Meshedecek. Anlaşıldı mı? Yani adamın kolu kırık, bacağı kırık veyahut da başında sargı var. Bu sahabede olduğu gibi başı yarılmış, sargıyla sarmışlar. Şimdi bu adam buraya su dökse zarar verir mi ona? Verir değil mi? O zaman ne yapacak? O sargılı olan yeri meshedecek. Vücudun geri kalan yerini ne yapacak? Yıkayacak. Normal guslünü tamamlayacak. Yine bu konulara daha önceden de değinmiştik. Yine hatırlatma babından yine değinelim. Yaranın üzerine sargı sarıldığı zaman taharet üzerine sarılması mı gerekiyor? Yoksa taharet şartı yok mu? Düşündüğümüz zaman ne demiştik bu konuyla ilgili geçmiş derslerimizde? Yaranın üzerine sargı sarıyoruz. Bu sardığımız sargı taharet üzerine mi olması gerekiyor? Böyle bir şart var mı? Yoksa taharet şartı yok mu? Racih olan görüş, bu görüşün olduğunu söylemiştik. Taharet şartının olmadığını ama ilim ehli arasında ihtilaflı bir durum olduğunu söylemiştik. Taharet şartı var diyenler, ayakların üzerindeki meslere kıyas ederek diyorlar ki meslerde nasıl taharet üzerine giyilmesi gerekiyor ise burada da aynı şekilde taharet üzerine giyilmesi gerekiyor diyorlar. Bazı alimler de taharet şartının olmadığını söylüyorlar. Burada kıyasın, meslere kıyasın doğru olmayacağını söylüyorlar. Çünkü mesler ile veyahut da kola sarılan sargının veyahut da alçının hükümlerinin, özelliklerinin birbirinden farklı durumlar içerdiği için birbirine kıyasın doğru olmayacağından bahsediyorlar ki onu da biraz sonra ileride onu zikredeceğiz. Yine ikinci olarak diyorlar ki bir kimse arabadan düşse veyahut da arabadan düştüğü esnada elini ayağını kırsa, bu adamı sen hastaneye götürsen elinde de alçı belki bir ay kalacak. Bu adam acı içinde kıvranıyor. Sen bu adama diyorsun ki öncelikle ne yapman lazım? Abdest alman lazım. Abdest aldığın zaman ne olacak? Bu adam belki kolu soğuyacak, onun acısı artacak, belki yanlış kaynayacak, bir sürü üzerine mefsede bina edilebilir. O yüzden şeriat bize hiçbir zaman bu şekilde bir zorluğu ne yapmıyor? Şart koşmuyor. O zaman diyoruz ki eğer bir kimse eli kırıldıysa veya ayağı kırıldıysa, alçı alındıysa taharet şartının olmadığını ne yapıyoruz? söylüyoruz. Peki bu büyük veya küçük hadesten temizlikte, yani namaz abdesti almak için veyahut da gusül abdesti almak için sargının üzerine mes geçerli mi? Yani sadece namaz abdesti alırken mi üzerine mes ediyoruz? Yoksa gusül alırken de aynı hüküm geçerli mi?
Geçerli.
Geçerli. Diyoruz ki aynı şekilde aynı hüküm geçerli. Ama normalde meslerde, ayağımıza giydiğimiz meslerde gusül alırken onların üzerine mes etsek, vücudun geri kalan yerini yıkasak olur mu?
Olmaz.
Olmaz. Onlarda ne? Sadece küçük hadesten taharette mes yapılabiliyor. Ama büyük hadesten taharette, gusülde normal meslerin üzerine mes yapıp geri kalan vücudunu yıkasan yeterli değil. Peki belirli bir müddeti var mı arkadaşlar?
Yok.
Yani diğer meslerde ki biraz sonra arada farkları zikrederken de söyleyeceğiz. İşte normal mukim olan için ayakları çorapların üzerine veyahut da giyilen meslerin üzerine bir gün bir gece. Seferde olan için üç gün üç gece diyorduk değil mi? Peki eli alçıya alınan adam için böyle bir sınırlama var mı? Bir gün mukim olan, seferde olan için üç gün. Böyle bir şey yok. Ne zamana kadar? İyileşene kadar. Kolu iyileşene. Kolu iyileştikten sonra ne yapması gerekiyor? Veyahut da elindeki yara iyileştikten sonra artık o sargıyı veyahut da o alçıyı çıkartıp normal abdestini alıp veyahut da guslünü alıp devam etmesi gerekiyor. Peki burada şöyle bir soru aklımıza geliyor. Peki bu adam bu esnada kolu kırıktı, alçı veyahut da yarası vardı, üzerine sargı bezi sardı. Bu durum iyileştiği zaman mesela sabahta o gecede ihtilam olmuştu veyahut da o zaman zarfında ihtilam oldu, abdesti bozuluyordu. Bu şeyden kurtulduğu zaman bir namaz abdesti veyahut da gusül abdesti alması gerekiyor mu? Geçmişteki durumu üzerinden kaldırmak için. Gerekiyor mu? Yoksa geçmişteki aldığı o abdestler o şekilde veyahut da aldığı o gusüller onun için tam bir gusül veyahut da tam bir abdest miydi? Şimdi mesela teyemmümden örnek verelim. Adam teyemmüm yaptı cunupluktan kurtulmak için. Bu şekilde namazını kıldı. Sonra su buldu. Şimdi bu adam suyu bulduktan sonra o geçmişteki cunupluğu üzerinden kaldırmak için abdest mi alması gerekiyor? Zaten o teyemmümü onun üzerindeki o cunupluğu o hali kaldırmış mıydı?
Kaldırmıştı
değil mi? O zaman bu şekilde de eline sargı bezi sarılı olan veyahut da alçıda olan kimse orayı meshettiği zaman, vücudunun diğer yerlerini yıkadığı zaman abdesti veya guslü ne diyoruz? Tam. Geçmişteki o şeyi temizlemek için suyu bulduğu zaman, iyileştiği zaman yeniden bir gusül almasını o kimseye ne yapmıyoruz? Emretmiyoruz. Ama ondan sonraki olacak hadiseler için su da varsa, ortadaki durumlar da kalktı ise o zaman normal abdest alması gerekiyor veyahut da gusül alması gerekiyor. Meslere meshetmek ile alçının veyahut da sargı bezinin üzerine meshetmekle ilgili bazı farklar var dedik. Bunu 4 tane farkta sınırlıyoruz. Alçının üzerine meshetmek veyahut da sargı bezinin üzerine meshetmekte vakit olarak bir sınır yoktur diyoruz. Yani bir günle, üç günle, beş günle, on günle sınırlı değil. Ne zaman o hastalık iyileşirse o alçının veyahut da sargı bezinin vakti, mes olarak vakti o zamana kadar geçerli. Ama normal ayaklarımıza giydiğimiz meslerin, çorapların belli bir vakti var mıydı? Mukim olan için bir gün bir gece, seferi olan için, yolculukta olan kimse için üç gün, üç gece diyoruz. Meslerin, ayaklara giydiğimiz meslerin üzerine mes sadece küçük hadesten kurtulurken, yani normalde ayaklarımıza abdest aldık, çoraplarımızı giydik, abdestimiz bozuldu. Ondan sonra yeniden abdest alırken ayaklarımızı ne yapmıyoruz? Yıkamıyoruz. Meslerin üzerine mes ediyoruz. Ama diyoruz ki alçı ve sargı bezinde bu tip şeylerde hem küçük hadesten hem de büyük hadesten temizlenirken o kısmı ne yapıyoruz? Mes ediyoruz. İkisinin arasındaki farklardan bir tanesi de bu. Yine meslerde, ayağımıza giydiğimiz meslerde taharet şartının olduğunu söylüyoruz. Yani ne yapacağız? Ayağımıza giydiğimiz mesleri daha önce abdestli bir şekilde giymemiz gerekiyor ki onların üzerine mes edebilelim. Bununla ilgili delili hatırlayan var mıydı? Bununla ilgili bir hadis-i şerif vardı. Meslerle ilgili aldığımız. Mughira bin Şube radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken ona yardım ediyordu. Ayağındaki mesleri çıkarmak istedi. Ayaklarını yıkayacağını düşünerek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Da'huma, o ikisini bırak. Fe inni edhaltuhuma tahirateyni. Ben o ikisini ne yaptım? Taharet üzerine giydim. Yani demek ki meslerde, ayağımıza giyilen meslerde taharet üzerine girme şartı var. Ama elimize takılan alçıda veyahut da sargı bezinde bu şekilde bir taharet şartının olmadığını görüyoruz.
Aklında onu kalmıyor. Aklında onu yani. Mesela bir yolda gidiyorsun, yıkıldın diye bir şey oldu. Baktın, sarmışlar, şey yapmışlar. Onda abdest nasıl oluyor?
Yani biraz önce de onu ne yapmıştık? Örnek olarak söylemiştik. Meslerin üzerine mes etmek yeterlidir diyoruz. Ayağımıza giyilen meslerin üzerine mes etmek yeterlidir. Ama alçı ve sargı bezi gibi bu şekilde sarılan şeylerin tamamını ne yapmamız gerekiyor? Mes etmemiz gerekiyor. Eğer kolumuz bilekten dirseğimize kadar kırıldı ve alçıya alındı ise bu alçının her tarafını ne yapıyoruz? Mes ediyoruz. Üstünü de altını da yanlarında her tarafını mes ediyoruz. Ama ayağımıza giydiğimiz meslerin her tarafını mı mes ediyoruz? Yoksa sadece ayağımızın üst kısmını mı mes ediyoruz? Sadece ayağımızın üst kısmını mes ediyoruz. Ve baktığımız zaman bu iki mesin arasında farklar olduğunu görüyoruz. Yani ayağımıza giydiğimiz mesin hükmü başka, kolumuza alınan alçığın veyahut da sargı bezinin üzerine mes etmenin hükmünün birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Yine bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydeler var. Cehalet ile fetva vermenin ne kadar büyük olaylara sebebiyet verdiğini görüyoruz. Değil mi? O sahabe gelip diğer sahabelere sorduğunda onlar ona bu şekilde teyemmümün meşru olmadığını söyleyip yıkanması gerektiği doğrultusunda onu yönlendirdiklerinde o kimse de bu şekilde yıkandığında sonucu bunun nereye kadar gitmiş oldu? O kimsenin ölümüne kadar gitmiş oldu. Demek ki bir insan fetva vereceği zaman bilmediği bir konuda fetva vermemesi gerekiyor. Değil mi? İnsanları yanlış yere yönlendirip hatta onların hayatlarına dahi kastetmemesi gerektiğini faide olarak bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz. İkinci olarak zalime zulmünün misliyle beddua edilir. Zalim olan kimseye zulmünün misliyle beddua edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fetvayı veren kimselere ne diyor? Kataluhu. Yani onu ne yaptılar? Öldürdüler. Katalahumullah. Allah da onları ne yapsın? Öldürsün. Vermiş oldukları bu yanlış olan fetvadan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleyi o kimseler için sarf ediyor. Onunla ilgili bir bilgimiz yok. Yani yapılan işin yanlışlığını anlatmak için Allah Resulü Aleyhisselam onlara olan kızgınlığını belirtmek için bu şekilde ne yapıyor? Bir ibare kullanıyor. Onlar onu öldürdüler, Allah da onları öldürsün. Yani yapmış oldukları hareketin, vermiş oldukları fetvanın ne kadar yanlış olduğunu anlatabilmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimseler için bu şekilde kötü sözler sarf ediyor. Yine başka bir fayda olarak eğer bir insan yaralanırsa veyahut da su kullanması ona zarar verirse o yaranın üzerine bir bezle veyahut da alçı ile sarar. Daha sonradan ne diyoruz? Abdest alacağı zaman, gusül alacağı zaman o kısmı mesheder, vücudunun diğer taraflarını ne yapar? Yıkar. Eğer bu şekilde su da zarar veriyor ise o kimseye, o zaman teyemmüm alır diyoruz. Eğer bu şekilde su da o kimseye zarar veriyor ise, normalde alçının üzerinden mes ediyorsun bir sıkıntı yok. Veyahut da sargı bezin üzerinden mes ediyorsun bir sıkıntı yok. Ama sargı bezin üzerinden mes etmek de o kimseye zarar veriyor ise, normalde kolunu yıkayamıyor. Üzerine mes de edemiyor. Diyoruz ki o zaman o kimse teyemmüm alır. Yine bugünkü son hadis-i şerifimiz yine Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın naklettiği bir hadis-i şerif. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor, diyor ki: "Mine's sünneti en la yusalli'r raculu bit teyemmumi illa salaten vahideten thumma yeteyemmemu lis salati'l ukhra." Ravahu Darikutni bi isnadin da'ifin cidden. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle söylemiştir: "Sünnet olan kişinin bir teyemmümle sadece bir namaz kılması, başka namaz için ayrı bir teyemmüm yapmasıdır." Bu hadisi Darikutni çok zayıf bir senetle rivayet etmiştir. Bu Abdullah İbn Abbas'ın sözü bize neyi anlatıyor? Bir kimse bir namaz için su bulamadığından dolayı veya hastalığından dolayı teyemmüm aldı ise, bir sonraki vaktin namazı girdiği zaman aynı o teyemmümle namaz kılabilir mi? Yoksa o namaz için yeniden bir teyemmüm alması gerekir mi?
Gerekmiyor.
Hadis-i şeriften neyi anlıyoruz?
Gerekiyor.
Hadis-i şeriften bunu anlıyoruz. Ama baktığımız zaman hadisin senedine zayıf olduğunu görüyoruz. Ki bu konuya da daha önceki hadis-i şeriflerde hatırlarsanız değinmiştik. Teyemmüm hadesi ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz mı? Hadesi ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz mı? Dedik ki kaldırır. Delil olarak neyi söylemiştik? İlk aldığımız hadis-i şerifi hatırlıyor musunuz? Bu konuyla ilgili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bana 5 tane özellik verildi. Bunlardan bir tanesi neydi? Yeryüzü bana mescit ve tahur kılındı. Tahurun manası neydi? Kendi nefsinde tahir, başkaları için temizleyici özelliğe sahip olan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı bu ibareyi ne için kullanmıştı? Su için kullanmıştı. Demek ki suyun olmadığı yerde toprak aynı su hükmündedir. O zaman teyemmüm alan bir kimse ne yapması gerekiyor? O teyemmüm eğer bozulmadığı sürece aynı abdest gibi bir sonraki namazı da o teyemmümle kılacağını söylemiştik. İlim ehlinin ihtilafını da bu konuda zikretmiştik. Bugünlük de burada yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.